From the conference center at Temple Square.
Salt Lake'de bulunan Tapınak Meydanı'ndaki konferans merkezinden yaptığımız bu yayın ile sizlere İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 181. yarı yıllık genel konferansının rahiplik toplantısını getiriyoruz. Bu toplantı dünyanın her yerinde bulunan binlerce toplantı merkezinde naklen izlenmektedir. Bu bölümdeki müzik Utah Pleasant Grove'dan gelen bir merkezlik rahipliği korosu tarafından seslendirilecektir.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct tonight's priesthood session.
Kilisenin birinci başkanlığı ikinci danışmanı Başkan Dieter F. Uchtdorf bu akşamki rahiplik toplantısını yönetecek.
Dear brethren, we welcome you to the
general. Sevgili kardeşlerim, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 181. yarı yıllık genel konferansının genel rahiplik toplantısına hoş geldiniz. Bu toplantıya başkanlık eden Başkan Thomas Esmans'ın benden bu bölümü yönetmemi istedi. Bu toplantı uydu yayın iletişim aracılığıyla Tabernacle Assembly Salonu, BYU Marriott Merkezi, Provo Misyoner Eğitim Merkezi ve bütün dünyadaki birçok ülkede bulunan diğer yerler toplanan rahiplik sahiplerinin aklına yayınlanmaktadır. Bu bölümdeki müzik Justin Bills yönetiminde Org'da Clay Christians'ın eşliğinde Utah Pleasant Grove'dan gelen Melkizedek rahiplik korosuna sunulacaktır. Koro bu bölümü kalkın. Ey Tanrı'nın adamları ilahisini söyleyerek açacak. Ardından açılış duası bugün öğleden sonra 70'ler üyeliği görevine azledilen yaşlı Richard G. Hinckley tarafından edilecek.
Our eternal Father in heaven, as priesthood bearers, we gather in this magnificent conference center.
Cennetteki babamız, bu güzel konferans merkezinde buluşuyoruz ve dünyanın her tarafındaki toplantı yerlerinde buluşuyoruz. Ve bu dijital teknoloji sayesinde evlerde ve köylerde de buluşuyoruz. Kulaklarımızın dinlemesine ve gözlerimizin görmesine yardım et. Sevgili Peygamberimiz Thomas S. Monson için bilhassa kutsamalarınızı diliyoruz. Bütün yöneticilerimiz senin sevgini hissedebilsinler. Bu yeniden verilmiş olan rahiplik için sana teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevindici haber için sana minnettarız. Bu yolunu kaybetmiş olan bu dünyada sana minnettarlıklarımızı sunuyoruz. Bu toplantı sonunda İsa Mesih'in adıyla amin.
Koro şimdi bizlere her saat sana ihtiyacım var ilahisini lütfedecek. Bu ilahiden sonra 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı Jeffrey Holland'ı dinlemekten zevk duyacağız. Ardından yönetici gözetmen birliğinde ikinci danışman olan gözetmen Keith B. McMullen konuşacak. Gözetmen McMullen'ın sözlerinin ardından 70'lerden yaşlı W. Christopher Waddell bize hitap edecek.
Oh. in the spirit of that remarkably stirring and beautiful hymn.
Bu çok güzel ilahiden sonra ve yaşlı Inkley'nin açılış duasından sonra sizinle çok samimi bir şekilde konuşmayı arzu ediyorum. Ve bu samimiyetimi Harun Rahipliği gençlerinde katmak istiyorum. Joseph Smith'in ilk yorumunun muhteşemliğinden bahsederken, hemen öncesinde meydana gelen tehdit edici yüzleşmeden pek konuşmayız. Bu yüzleşmenin amacı mümkünse genç çocuğu yok etmekti. Ama ne olursa olsun gelecek olan vahiyi engellemekti. Bizler zorda kalmadığımız sürece düşmandan bahsetmeyiz ve ben onun hakkında konuşmaktan hiç hoşlanmam. Fakat genç Joseph'ın tecrübesi bizlere bu izleyici kitlesindeki her genç dahil her adamın aklında tutması gereken şeyleri hatırlatır. İlk olarak şeytan, parlak yıldız veya yalanların babası hangi adı verirseniz verin gerçektir ve kötülüğün simgesidir. Onun amaçları her zaman kötü niyetlidir. Kurtarıcı bir ışık gördüğünde hakikati düşünür düşünmez şiddetle sarsılır. İkinci olarak, o Tanrı'nın sevgisinin, İsa Mesih'in kefaretinin ve barış ve kurtuluş işinin ebediyen karşısındadır. O her zaman ve her yerde elinden geldiği kadar bunlara karşı savaşacaktır. Biliyor ki sonunda yenilecek ve kovulacaktır. Fakat mümkün olduğunca çok kişiyi de kendisiyle beraber aşağıya çekmeye kararlıdır. Sonsuz yaşam tehlikedeyken şeytanın bu mücadeledeki taktikleri nelerdir? Tekrar kutsal koruluktaki deneyim bizi bu konuda aydınlatır. Joseph, şeytanın ileride olacakları engelleme çabasının üzerimdeki etkisi o kadar müthişti ki, dilim tutuldu ve konuşamadım diye kaydetmiştir. Bu sabah yaşlı Packer'ın öğrettiği gibi, şeytan kimsenin canını doğrudan alamaz. Bu onun yapamayacağı birçok şeyden birisidir. Fakat görünüşe göre, şeytan imanlı kişilerin dilini bağlayabildiği takdirde Tanrı'nın işini durdurma çabası bir dereceye kadar başarılı olacaktır. Kardeşlerim, öyleyse bu akşam iyinin ve kötünün arasındaki bu savaşı önemseyen ve takımımıza katılıp düşündüklerini açıkça söylemek isteyen genç ve yaşlı gönüllü erkekler arıyorum. Biz savaştayız ve şu önümüzdeki birkaç dakika için tek kişilik asker alma merkezi olmak istiyorum. Gönüllü askerleriz ilahisinden birkaç mısra mırıldamam gerekli mi? Biz şimdi askerleri bekliyoruz. Kim gönüllü olacak dizesini biliyorsunuz. Elbette bu gönüllüleri savaşmaya çağırmadaki güzel olan şey şudur. Gönüllülerden tüfeklerini ateşlemelerini ya da el bombası atmalarını istemiyoruz. Hayır, Rabbin ağzından çıkan her kelimeyi silahları olarak kabul eden taburlar istiyoruz. Bu yüzden ben bugün dillerini gönüllü olarak bağlamayan, fakat Rabbin ruhu ve sahip oldukları rahipliğin gücüyle ağzını açan ve mucizeler konuşan misyonerleri arıyorum. Eski kardeşlerimizin bir zamanlar söylediği gibi, bu tür konuşmalar sayesinde inancın en güçlü işleri gerçekleştirilmiştir ve gerçekleştirilmeye devam edecektir. Ben özellikle Harun rahipliği gençlerimizin dik oturmalarını ve ilgi göstermelerini istiyorum. Sizler için sporla ilgili bir analoji kurmama izin verin. Bu hem sizden ve hem de bu işten nefret eden bir rakibe karşı olan ölüm kalım savaşıdır. Bu yüzden sizin karşınıza geçip size çok yakın duracağım. Burun buruna sesimdeki ateşle kaşlarınızı hafiften yakacak kadar. Antrenörlerin oyun başa baş gittiği zaman ve kazanmanın onlar için her şey olduğu durumda yaptıkları gibi. Ve oyunun sonucu size bağlı olduğu için bu antrenör size bu maçta oynayabilmeniz için bazılarınızın ahlaki yönden şu anda olduğundan daha temiz olması gerekir diyor. İyinin ve kötünün arasında olan bu savaşta sizler bir ayartma göründüğünde düşmanın takımında oynayamazsınız. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi tapınakta ve misyon zamanında kurtarıcımız için takım elbise giymeyi ümit edemezsiniz. Bunu yapamazsınız. Çünkü Tanrı ile alay edilmez. Bu sebeple şimdiden takımda olan genç erkeklerin, bu yüzden sen ve ben bir ikilem içindeyiz. Kilise kayıtlarında ileride misyonerlik hizmeti için aday olan Harun Rahipli yaşındaki binlerce genç erkek vardır. Fakat çözülmesi gereken sorun bu diyakonlar, öğretmenler ve rahiplerin yaşlı olarak atanabilmeleri ve misyoner olarak hizmet edebilmeleri için yeterince aktif ve layık kalmalarını sağlamaktır. Bu sebeple şimdiden takımda olan genç erkeklerin tüm kalplerini ortaya koyarak oynamalarına, ihtiyaç duyduğumuzda dikkat etmelerine ve topu saha dışına sürmeyi bırakmalarına ihtiyacımız vardır. Bildiğim kadarıyla bütün spor mücadelelerinde her oyuncunun oyunu tamamlayabilmesi için içinde kalması gereken çizgiler bir zemine ya da sahaya çizilmiştir. Rab de bu işte kendisiyle birlikte çalışmaya çağrılmış kişiler için layık olma çizgileri çizmiştir. Cinsel günahlardan veya küfürlü konuşmalardan ya da pornografik bağımlılıktan tövbe etmeyen bir misyoner olamaz. Yoksa kendisi bu aynı günahları işleyenleri tövbeye çağırmayı nasıl düşünebilir? Bunu yapamazsınız. Kutsal ruh sizinle birlikte olmaz ve kelimeler siz konuştukça boğazınızda kalır. Leahy'nin bahsettiği yasaklanmış yollardan aşağıya gidip başkalarına dar ve ince yola doğru kılavuzluk edemezsiniz. Bu mümkün değildir. Fakat tıpkı öğreteceğiniz araştırmacıların günahlarının üstesinden gelebilmelerinin bir yolu olduğu gibi, sizler için de günahlarınızın üstesinden gelebilmenin bir yolu vardır. Kim olursanız olun ve ne yaparsanız yapın, bağışlanabilirsiniz. Siz delikanlılardan her biri, mücadele ettiğiniz her günahı arkanızda bırakabilirsiniz. Bu, affetmenin mucizesidir. İsa Mesih'in kefaretinin mucizesidir. Fakat sizler, bunu sevindirici habere etkin bir bağlılık olmadan yapamazsınız. Ve sizler, bunu gereken yerlerde tövbe etmeden yapamazsınız. Ben siz genç erkeklerin aktif ve temiz olmanızı istiyorum. Eğer gerekirse de aktifleşmenizi ve temizlenmenizi istiyorum. Kardeşlerim, sizlerle gayet açık konuşuyoruz. Çünkü daha kibar bir şekilde konuşulduğunda pek bir yararı olmuyor. Biz açıkça konuşuyoruz. Çünkü şeytan gerçekten sizleri yok etmeye kararlıdır. Ve onun etkisiyle çok daha erken yaşlarda yüzleşiyorsunuz. Bu yüzden sizleri yakanızdan tutuyor ve avazımız çıktığı kadar haykırıyoruz. Dinle, savaşın gürültülü sesi çok rahat duyuluyor. Gel, birliğe katıl. Gel, birliğe katıl. Benim genç arkadaşlarım, önümüzdeki aylarda ve yıllarda on binlerce daha fazla misyonere ihtiyacımız var. Bu misyonerlerin atamaları yapılacak. Aktif, temiz ve hizmet etmeye layık, daha yüksek orandaki Harun rahipliği sahipleri arasından gelmeleri gerekmektedir. Hizmet etmiş veya şu an ediyor olanlara, yaptıkları yararlı şeylerden ve dokunduğunuz hayatlardan dolayı teşekkür ederiz. Çok yaşayın. Bizler ayrıyeten bütün hayatları boyunca misyon hizmetinde bulunmayı ümit etmiş, fakat sağlık problemleri veya kendi kontrolleri dışındaki diğer engellerden dolayı misyona gidememiş kişilerin olduğunun farkındayız. Biz bu grubu açıkça ve gururla selamlıyoruz. Biz sizlerin arzularınızı biliyoruz ve sizlerin bağlılığınızı alkışlıyoruz. Siz bizim sevgimize ve takdirimize sahipsiniz. Sizler bizim takımımızda mısınız? Takımımızdasınız ve tam zamanlı hizmetten onurla muaf olsanız bile her zaman takımdasınız. Fakat bizim sizden geri kalanlara ihtiyacımız var. Şimdi siz Melkizedek rahipliğine sahip kardeşlerim, rahat koltuklarınızda arkanıza yaslanıp gülümsemeyin. Konuşmamı daha bitirmedim. Kilisenin misyonlarında hizmet edecek daha binlerce çifte ihtiyacımız var. Her misyon başkanı misyonlarına çiftlerin gönderilmesini rica eder. Her nerede hizmet ederlerse etsinler, çiftlerimiz bu işe, her ne kadar iyi olurlarsa olsun, hiçbir 19 yaşındakinin sağlayamayacağı bir olgunluk getirirler. Daha fazla çiftin hizmet edebilmesini teşvik edebilmek için birinci başkanlık ve 12'ler kurulu son 50 yılın misyon işinde görülmüş en cesur ve en cömert hamlelerinden birini yapmıştır. Bu yılın Mayıs ayında görev sahasındaki rahiplik liderleri çiftlerin konaklama giderlerinin, sadece konaklama giderlerinden bahsediyoruz, eğer önceden belirlenen aylık tutarı aşıyorsa kilise misyon ödenekleri tarafından tamamlanacağına dair bir bildirim aldılar. Ne güzel bir nimet. Bu, hizmette olan çiftlerimizin karşılaştığı en büyük masrafa cennetten gelen bir yardımdır. Kardeşler, ayrıyeten geleneksel olarak 18 veya 24 ay olmanın yanı sıra çift misyonlarının 6 veya 12 ay olabileceğini belirledi. Başka bir diğer jest ise, kendi imkanlarıyla çok önemli aile vukuatlarından dolayı kısa bir süre için evlerine dönebilme iznidir. Evet, kapı kapı dolaşma veya 19 yaşındakilerle aynı çalışma planına sahip olma endişesini bırakın. Biz sizlerden bunları yapmanızı istemiyoruz. Fakat yapabileceğiniz başka pek çok şey vardır ve bunları nasıl yapacağınıza siz kendiniz karar veriyorsunuz. Kardeşlerim, bizler aranızda şu an veya hiçbir zaman sağlık, aile veya ekonomik sebeplerden dolayı misyona gidemeyecek kişilerin olduğunun farkındayız. Fakat birazcık planlamayla birçoğunuz gidebilirsiniz. Gözetmenler ve destek başkanları, bu ihtiyacı meclislerde ve konferanslarda ele alın. Toplantılarınızda kürsüde oturun ve göreve çağrılması gereken kişiler hakkında izlenimler için dua ederek topluluğa bakın. Sonra onlarla görüşün ve hizmetlerine başlayacakları bir tarihi belirlemeleri için yardımcı olun. Kardeşler, eğer böyle bir şey başınıza gelirse, eşlerinize yatar koltuğunuzu ve uzaktan kumandanızı birkaç aylığına bıraktığınız takdirde, onların da torunlarından ayrı kalabileceklerini söyleyin. O küçük canlara hiçbir şey olmaz ve ben sizlere söz veriyorum ki, siz Rab'be hizmet ederken onlar için sayılamayacak pek çok şey yapabilirsiniz. Eğer evde kalıp bütün zamanınızı onlara geçirseniz bile bu şeylerin birçoğunu yapamazsınız. Büyük anne ve babalar soylarına davranışlarıyla olduğu gibi sözlerle de bu ailede biz misyon hizmeti veririz demekten daha büyük armağan veremezler. Misyonerlik işi bizim bu büyük, geniş ve harika kilisede yapmamız gereken tek şey değildir. Fakat yapmamız gereken diğer şeyler, insanların ilk olarak İsa Mesih'in sevindirici haberi duymaları ve kilisesine katılmalarına bağlıdır. Kuşkusuz bu yüzden İsa'nın 12'lere verdiği son emri çok basitti. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Ancak o zaman sevindirici haberin diğer kutsamalarına kavuşabiliriz. Aile beraberliği, gençlik programları, rahiplik vaatleri ve bizleri tapınaklara yönlendiren kutsal törenler. Ancak Nefi'nin tanıklıkta bulunduğu gibi, bu nimetlerin hiçbiri kişi kapıdan içeri girmedikçe verilemez. Sonsuz hayata götüren yolda yapılması gereken pek çok şey olduğu için bizim bu kapıları açacak ve bu yolda diğerlerine yardım edecek birçok misyonere ihtiyacımız var. Rahipliği taşıyan genç, yaşlı her erkekten daha güçlü ve daha sadakatli bir sesle sadece kötülüklere ve kötü kişilere karşı değil, aynı zamanda iyilik için, sevindirici haber için ve Rab için yüksek bir sesle haykırmalarını istiyorum. Her yaştan olan kardeşlerim, dillerinizi çözün ve sözlerinizin hakikatin nerede bulacaklarını bilmedikleri için bundan yoksun olanların hayatına getirdiği mucizeleri izleyin. Savaşa acele katıl. Sahaya çabuk çık. Hakikat bizim miğferimiz, kalkanımız ve zırhımızdır. Bayrağımızın yanında ol. Bayrağımız gururla dalgalanıyor. Güle oynaya, güle oynaya evimize yürüyoruz. Efendimiz İsa Mesih'in adıyla. Amin.
Elder Holland, sign me up.
Ashley Holland, ben de katılmak istiyorum. Geçenlerde genel otoriteler için yapılan bir eğitim toplantısında Başkan Thomas S. Munson, Harun Ripley'in taşıyanlara yönelik görevlerin ve fırsatların önemini bir kez daha belirtti. Bu talimatların ruhuyla sizlere seslenmek istiyorum. Bir görev, doğru bir şekilde yerine getirildiğinde insanların ve ulusların kaderini değiştirir. Görev ilkesi o kadar önemlidir ki Ripley taşıyanlar şöyle ikaz edilmiştir. Bundan dolayı her erkek kendisine düşen görevi hemen öğrensin ve tayin olduğu makamdaki sorumluluklarını canla başla yerine getirsin. Başkan Munson, Ripley sahibi olan biz kardeşler, bize verilen vazifelere sahip çıktığımızda göreve çağrı duygusunu sessiz bir şekilde hissederiz, diye açıklar. Başkan, her şeyden önce Rabbin ne istediğini öğrenmek sizin görevinizdir. Ondan sonra onun kutsal rahipliğinin gücü ve kuvvetiyle görev çağrılarınızı kardeşlerinizin huzurunda en iyi şekilde öyle yerine getirin ki insanlar sizin peşinizden geldikleri için memnun olsunlar. Kendi görev hakkında konuşan Rabbimiz şöyle demiştir. Amacım kendi istediğimi değil, babanın istediğini yapmaktır. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. İsa Mesih üzerine düşeni yaptığı için bütün insanlar Mesih'in kefareti aracılığıyla sevindirici haberin yasalarına ve kutsal törenlerine uyarak kurtulabilirler. Kardeşler, uymamız gereken standart budur. Yaşadığım tecrübelerden şunu görüyorum ki, diyakon, öğretmen ve rahip olarak hizmet eden sizler, sizden beklediğimiz gibi istekli, güvenilir, görevlerinizi yapabilecek kabiliyettesiniz. Sizleri takdir ediyoruz. Enerjiniz bulaşıcı, kabiliyetleriniz şaşırtıcı, işbirliğiniz hayat vericidir. Siz ve sahip olduğunuz Harun Ripley makamı, Cennet'teki babanın çocukları ile birlikte olan işi için ve bu dünyanın onun kutsal oğlunun ikinci gelişinin hazırlanması için gereklidir. Bizim, siz ve görevleriniz ile ilgili vizyonumuz yaşınızın ötesindedir. Paulus sizden şöyle bahsetti. Gençsin diye kimse seni küçümsemesin. Konuşmada, davranışta, sevgide, ruhta, imanda, paklıkta imanlara örnek ol. Eski günlerde insanlara Harun'un adıyla anılan rahiplik verildi. Leviler, rahipler ve peygamberler de bu rahiplik sayesinde hizmet ederek Tanrı'nın çocuklarını kutsadı. Sonra dünyanın kurtarıcısı geldi ve Yahya adında birini arıyordu. Bu aynı yetkiyle vaftiz olmak için ve kurtuluş işini başlatmak için. Bu aynı güç son günlerde tekrar yeryüzüne iade edildi. Sevindirici haberin gerçekleri baştan sona belki insanın ruhunda hayat bulsun diye. Harun rahipliği yüce bir gerçek. Hazırlığa gel ki kurtuluş olsun Tanrı'nın sevgili oğlunun aracılığıyla. Ve bu yetkileri taşıyan kişi artık bir delikanlı değildir. Rahiplik tacı başında durduğu için ona işte o adam deriz. Harun Ripley'nin gücü ve yetkisi meleklerin hizmetinin anahtarlarına sahiptir ve harici kuralları sevindirici haberin yazılı yasasını günahların bağışlanması için tövbe vaftizini uygular ve antlaşmalar ile emirlere uygundur. Başkan Boy K. Packer şu gözlemde bulunmuştur. Rahiplik yetkisini çok iyi bir şekilde paylaştırdık. Hemen hemen her yerde rahiplik yetkisini başlattık. Ne var ki rahiplik yetkisinin paylaştırılması sanki yarışa girmiş ve rahiplik gücünün paylaştırılmasının önüne geçmiş. Tanrı'nın çocuklarının ebedi refahı için buna bir çare bulunmalıdır. Peygamberimiz bizlere bunun nasıl yapılabileceğini söyledi. Başkan Mansur şöyle dedi. Rahiplik gücünün güçlendirilmesini görmek istiyorum. Bu gücün ve kuvvetin rahiplik bünyesindeki herkese, en tepeden kilisede en alt seviyede bulunan en mütevazı diyakonlara kadar ulaşarak yaygınlaştırıldığını görmek istiyorum. Her erkek Tanrı'nın vahiylerini araştırmalı ve bunlardan faydalanmalıdır. Cennetin ışığı ruhunda parlıyor olmalı ve ona kendi görevleriyle ilgili, kendi rahipliğinde sorumlu olduğu işlerin bilgisini öğretmelidir. Diyakon, öğretmen ve rahip vahiy ruhunu almak ve çağrı görevini yüceltmek için ne yapabilir? Öyle bir şekilde yaşayabilir ki, kutsal ruhun temizleyici, kutsayıcı ve aydınlatıcı gücünden faydalanır. Bunun önemini Alma'nın şu sözlerinde okuruz. Şimdi sizlere derim ki, yükselen nesile tövbe edip yeniden doğmalarını vaaz etmek için çağrıldığım düzen budur. Birisi yeniden doğduğunda kalbi değişir. Kötü ve temiz olmayan şeylere isteği kalmaz. Tanrı'ya derin ve sonsuz sevgi duyar. İyi olmak, insanlara hizmet etmek ve emirlere uymak ister. Başkan Joseph F. Smith bu muazzam değişikliğiyle ilgili yaşadıklarını şöyle tanımlamıştır. Hissettiğim tam bir huzur, sevgi ve ışıktı. Ruhumda hissettim ki işlediğim bir günah varsa affedilmişti. Günahlarımdan gerçekten arınmıştım. Kalbime dokunulmuştu. Ve ayaklarımın altındaki en küçük bir böceği bile incitemeyeceğimi hissettim. Her yerde, herkes adına ve her şey için iyi bir şeyler yapmak ister gibi hissettim. Hayatın yeniliğini, doğru olanı yapma isteğimin canlandığını hissettim. Ruhumda kötülük yapmaya dair en küçük bir istek bile yoktu. Genç bir çocuktum. Bu doğru ama üzerimde hissettiğim etki buydu ve bunun Tanrı'dan geldiğini ve Rabbi kabul edişimin yaşayan bir tanıklığı olduğunu her zaman biliyorum. Bu yüzden siz genç, muhteşem kardeşlerimizi yeniden doğmanız için çalışkan bir şekilde çaba göstermeye çağırıyoruz. Yaşamınızdaki bu güçlü değişiklik için dua edin. Kutsal kitapları araştırın, Tanrı'yı tanımayı ve O'nun kutsal oğlu gibi olmayı her şeyden daha fazla arzu edin. Gençliğinizin keyfini yaşayın ama çocukça davranışları bırakın. Küfürden ve gevezeliklerden sakının, bütün kötülüklerden kaçının, kavgadan uzak durun, gerektiğinde tövbe edin. Bu sizin olgun ve saygılı bir erkek olmanıza yardım edecektir. Cesaret, güvenirlilik, alçak gönüllülük, iman ve iyilik nitelikleri sizin olacaktır. Arkadaşlarınız sizi takdir edecek, anne babalar sizi övecek, rahiplikteki kardeşleriniz size güvenecek ve genç kızlar size hayran olacak ve hatta sizin sayenizde daha iyi bir insan olacaklar. Rab sizi onurlandıracak ve rahiplik hizmetinizi yücelerden gelen bir güçle kutsayacaktır. Geri kalanımız paylarına düşeni yapacaktır. Biz anne babalar ve dede nineler olarak sizi Tanrı'nın krallığındaki daha cesurca hizmetler için hazırlayacağız. Kardeşlerin olarak benzemek isteyeceğin örnekler olacağız. Kurullarınızın gücünü artıracağız. Kurul başkanlıklarınız ellerindeki anahtarları kullanırken onları destekleyeceğiz. Size Harun rahipliğinin bütün görevlerini uygulama ve bu konumdaki çağrı görevinizi en iyi şekilde yerine getirebilme fırsatı vereceğiz. Hizmetiniz boyunca kiliseye büyük nimetler gelecektir. Melekler kutsal ruhun gücüyle konuşurlar. Bunu siz de yapabilirsiniz. Kutsal ruhun gücüyle konuştuğunuzda ve Rabbin sofrasına ait kutsal sembolleri verdiğinizde erkekler ve kadınlar, delikanlılar ve genç kızlar Kızlar Mesih'e olan inançlarını artırmak için tövbe etmeye çaba gösterecekler ve kutsal ruh her zaman yanlarında olacaktır. Oruç tutup oruç bağışlarını topladığınızda üyeler işlerini kurtarıcıyı örnek alacak şekilde yönlendireceklerdir. Rab fakirlerle ezilenlerle ilgilendi ve onlara gel beni izle diye çağrıda bulundu. Talihsiz insanlara yapacağınız hizmet Rab'bin kutsal işinde bizi birbirimize bağlar ve geçmişteki günahlarımızdan bağışlanmamıza yardımcı olur. Her üyenin evini ziyaret ederken utangaç ve korkak olmayın. Kutsal ruh sizlere tam o anda söylemeniz gereken sözleri, sunacağınız tanıklığı, sunacağınız hizmetin ne olduğunu bilmenizi sağlayacaktır. Kiliseyi daima gözetme konusundaki gayretli çalışmalarınız meyvelerini verecektir. Mütevazi tutumunuz hiç inanmayan kalpleri yatıştıracak ve şeytanın esaretini kaldıracaktır. Başkalarına sizinle kiliseye gelme davetiniz, Rabbin sofrasına sizinle beraber iştirak etmeleri ve sizinle hizmet etmeleri, sevindirici haberinin ışığının çok az ya da hiç olmadığı gölgelerde kaybolanlar için hoşa giden bir merhem olacaktır. Ah benim sevgili genç kardeşlerim, Harun rahiplinin verildiği ve rahipliğe atandığınız zaman sizlere verilen hala sizde olan bu armağanı ihmal etmeyin. Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz yönetim ruhu vermiştir. Onun için Rabbimize tanıklık etmekten utanma. Tanrı'nın gücüyle sevinirci habere iştirak et. Bizi dünyanın başlangıcından önce bize Mesih İsa'da bağışlanmış kutsal bir çağrı ile çağırdı. Sevgili Peygamberimiz sizleri rahiplik bayrağını taşımaya çağırdı. Sizleri selamlıyor, sizler için dua ediyor, sizlerle hizmet etmekten mutluluk duyuyor ve kurtarma hizmetinizin gücü için Tanrı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tanrılık ederim ki Tanrı bizim ebedi babamızdır ve cennetlerde yaşıyor. İsa Mesih, Tanrı'nın kutsal oğludur, dünyanın fidyeli kurtarıcısıdır. Harun Rabbine sahip olan sizler, onun yeryüzündeki temsilcilerisiniz. İsa Mesih'in adıyla, amin.
A milestone in the life of missionary'in hayatındaki önemli bir kilometre taşı onun misyon başkanıyla yaptığı son görüşme ya da çıkış görüşmesidir. Bu görüşme sırasında konuşulacak olan en önemli konu sadece 18 ya da 24 ay süren bir dönemde hayat boyu hatırlanacak tecrübelerin kazanılması ve hayatı önemi taşıyan dersin öğrenilmesidir. Bu içerisinde edinilen tecrübelerin ve alınan derslerin çoğu misyonerlik hizmeti için sıradan bir şey olsa da her misyon bize özel ihtiyaçlı kişiliklerimiz doğrultusunda sağladığı fırsatla ve mücadelelerle bir sınavdan geçirir ve işe imsal yoktur. Cennette bir babamız var ki o bizim gücümüzü, zayıflıklarımızı, yeteneklerimizi ve potansiyelimizi bilir. O bizim istediğimiz bir misyoner, eş, baba ve rahip sahibi kişi olabilmemiz için hangi misyon başkanına, hangi yoldaşlara, hangi üyelere, hangi araştırmacılara ihtiyacı olduğu tam anlamıyla bilir. Peygamberler, görenler ve vahiy alanlar misyonerleri kutsal ruhun yönetimi ve etkisiyle atarlar. Misyon başkanları aldıkları ilhamla her 6 haftada bir yapılan bir misyoner transferlerinden sorumludurlar. Birkaç yıl önce İspanya Madrid'de gelen yaşlı Javier Misiego tam zamanlı misyon hizmetini Arizona'da yapıyordu. O zaman da onun misyon çağrısının Birleşik Devletler'e çıkması biraz sıra dışıydı. Çünkü İspanyol genç erkeklerin çoğu bu görev için İspanya'ya kendi ülkelerine gönderiliyordu. Kendisinin ve yoldaşının davetiyle bir destek Ocakbaşı toplantısının bitiminde yaşlı Misiego'ya az aktif olan bir kilise üyesi yaklaştı. Bu adam bir arkadaşı tarafından buraya getirilmişti ve yıllardır ilk kez kilisenin içine girmişti. Adam yaşlı Misiego'yu tesadüfen Madrid'den bir Jose Misiego'yu tanıp tanımadığını sordu. Yaşlı Misiego babasının adının Jose Misiego olduğunu söylediğinde adam heyecanla onun aynı kişi olduğunu konuşup konuşmadıklarına emin olmak için birkaç soru daha sordu. Ve aynı kişiden bahsettiklerinde bu aktif üye ağlamaya başladı. Bütün misyonu boyunca bahsettiğim tek kişi oydu diyerek kendi kafasında misyonun neden başarısız geçtiğini anlattı. yıllarca kilisede aktif olmayışının sebebini yetersizlik ve sorun gibi hislere dayandırarak Rabbi bir şekilde hayal kırıklığına uğrattığına inanıyordu. Yaşlı Misigo bunun üzerine bu sözde başarısızlığın ailesi için ne anlama geldiğini açıkladı. Babasının genç ve bekar bir yetişkin iken vaftiz olduğunu, tapınakta evlendiğini, kendisinin 6 çocuktan 4.'sü olduğunu söyledi. Her çocuk anlaşma dahilinde doğmuş, 3 erkekten 3'ü ve kızlardan biri tam zamanlı misyon hizmetinde bulunmuştu. Herkes kilisede aktifti ve evlen herkes tapınaktan mühürlenmişti. Bu az aktivesi misyoner hışkırıklara boğuldu. Onun çabaları sayesinde pek çok hayat değişmişti. Ve Rab her misyonerin nerede görev yapmasını istediğini ve nedenini bilir. Misyonumuz süresince Rab bizi her ne şekilde kutsamayı seçsin, misyonerlik hizmetinin kutsamaları destek başkanı tarafından azledilmemiz ile son erecek şekilde tasarlanmamıştır. Tecrübeler, alınan dersler, tanıklık, sadık bir hizmet sayesinde kazanılan bilgi, ölümlülükten sonsuzluğa kadar sürecek sevindirici haber merkezli bir sağlamak içindir. Her ne kadar kutsamalar misyon görevinden sonra devam etse de yerine getirmesi gereken şartlar vardır. Elinden nimet isteyen herkes bu nimet için kararlaştırılmış olan yasalara ve bu yasanın şartlarına itaat etmelidir. Bu ülke Mısır'dan çıkıştaki hikayede de öğretilmiştir. Musa Rab tarafından görevini aldıktan sonra İsrail çocuklarını esaretten kurtarıp onlara önderlik etmek için Mısır'a dönmüştü. Bela üstüne bela yüzünden özgürlüklerine kavuşamadılar. En sonunda 10. ve en son belaya sürüklendiler. Bu gece Mısır diyen geçeceğim ve Mısır diyen bütün ilk doğanları vuracağım. Ölüm saçına karşı korumak için ve Rab hakkında kurban sunmalarını, kuzursuz bir kuzuyu, kurban edip kanını bir yer toplamaları söyledi. Onlar kana alacaklar ve her evin girişine, evi yan ve üst kapı sövelerine süreceklerdi. Onlara şu vaat verilmişti. Kanı görünce üzerinden geçeceğim. Ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek. Ve İsrail çocukları gidip Rabbin buyruğunu eksiksiz uyguladılar. Kurbanlarını sundular, kanını bir yere topladılar ve evlerine sürdüler. Gece yarısında Rab, Mısır diyarındaki bütün ilk doğanları vurdu. Musa ve halkı Tanrı'nın vaadine göre korundular. Kan, İsrailler tarafından kurtarıcının gelecekteki kefaretinin ve insanlığa hediyesinin sembolü olarak kullanıldı. Ve bu sundukları kurban ürünüydü. Yine de kurbanın kendisi ve kanı vaat edilen kutsamaları elde etmek için yeterli değildi. Kapı sövelerine sürme işlemi yapılmadığı takdirde kurban boşu boşuna kurban edilmiş olacaktı. Başkan Monson öğretmişti ki, misyon işi zordur. Kişinin enerjisini, kapasitesini zorlaması gerekir. Kişinin çok çaba göstermesini gerektirir. Başka hiçbir iş bu kadar uzun saatleri ya da bu kadar güçlü bir bağlılığı veya bu kadar fedakarlığı coşkuyla dua etmeye gerektirmez. Bu en iyi çabaların sonucu olarak misyonumuzdan kendi armağanlarımızla döneriz. İman armağanıyla, tanıklık armağanıyla, ruhun rolünü anlayabilmek armağanıyla, günlük sevindirici haber çalışmaları ve hayatımızda etki armağanıyla. Bu armağanlar eskimiş kutsal yazılarla parçalanmış, sevindirici haberimi vaaz edin kitabının kopyalarıyla, misyoner günlükleriyle ve minnete paketlenmiştir. Ancak İsrail halkı için sunduğumuz misyoner hizmetiyle ilgili uygulamaları gerektirir. Birkaç yıl önce kız kardeş Vadel ve ben İspanya Barcelona misyonunun başkanlık ediyorduk. Misyonerlerin son görüşme sırasında onların her birine son bir görev veriyordum. Onların evlerine döndüklerini derhal zaman ayırıp cennetteki babanın cömertçe onlara sunduğu dersler ve armağanlar hakkında düşünmeleri rica edildi. Onlardan dua ederek misyon sonrası hayatlarında bu dersleri en iyi şekilde nasıl uygulayacaklarını gösteren bir liste yapmaları ve bunları düşünme istendi. Bu dersler ki hayatlarındaki her durumda olanları etkileyecek olan eğitim ve kariyer seçimi, gelecekte kilise hizmetleri gibi şeylerdi. Ama en önemlisi nasıl bir kişi olmaya devam edecekleri. Misyonlarını bitirip dönenlerin sadık bir hizmet verirken edindikleri dersleri düşünmeleri ve bunları hayatına daha gayri şekilde uygulama için asla geç değildir. Bunu yaptığımızda ruhun hayatımızdaki etkisini daha çok hissedeceğiz. Ailelerimiz güçlenecek ve kurtarıcımızı cennetimize daha yakın olacağız. Önceki genel konferansların birinde yaşlı Tom Perry şöyle bir çağrıda bulundu. Hizmetinden dönmüş misyonerler, sizleri sesleniyorum. Tekrar kendinizi Tanrı'ya dayın. Misyonerlik hizmetin arzusu ve ruhsallığıyla yeniden aşılanın. Sizlere sesleniyorum. Cennetteki babanın bir hizmetkarı görün. Öyle olun ve öyle hareket edin. Sizlere şu sözü vermek istiyorum ki, eğer tam zamanlı misyoner olduğunuz, eski zamanlardaki gibi büyük bir heves ilerine devam ederseniz, sizi bekleyen çok büyük sonra vardır. Şimdi henüz misyon hizmetini yapmamış genç beyler ile Başkan Manson'ın geçen Ekim'de vermiş olduğu öğretine paylaştım. Peygamberin çok uzun zaman öğrettiklerini tekrarlıyor ki, her layık olan ve gücü yeten genç erkek misyon hizmeti için hazırlanmalıdır. Misyonerlik hizmeti bir rahiplik görevidir. Bize o kadar çok nimet veren Tanrı'nın bizden beklediği bir yükümlülüktür. Geçmişteki ve günümüzdeki misyoner tanıdığı gibi Tanrı sizi tanıyor. Sizin sıcak ya da soğuk bir yere nereye gönderileceğinizi ve bir dil öğrenip öğrenmeyeceğinizi bilir. O sizi kendi evlatları gibi sevecek, sizin için ilham ve talimatlar alacak olan misyon başkanınızı ve onun sevgili yoldaşını tanıyor. O sizin yoldaşlarınızı her birini, onlardan neler öğreneceğinizi bilir. O sizin hangi bölgelerde emek vereceğinizi, karşılayıcı üyeleri, öğretici insan sonsuza dek etkileyici hayatları hiçbir zaman unutmayacağız. Kendinizi adayarak yaptığınız bu hizmet ve gönülden fedakarlığın sayesinde misyonunuz kutsal bir tecrübeye dönüşecektir. Öğrettiğiniz kişilerin kalplerine dokunurken ruhun nasıl çalıştığına, değişim mucizelerine şahit olacaksınız. Misyonunuza çalışmalarınız ve dualarınız sonucu elde edilen Mormon kitabı hakkında kendi aklınıza gelin. Mormon kitabı İsa ile ilahiliği ile ilgili güçlü kanıtıdır. Aynı zamanda bir misyon olarak öncelikle size Mormon kitabının doğru olduğuna dair kişisel bir tanıklık gerekmektedir. Kutsal ruhun bu tanıklığı öğrettiğiniz merkez odak noktası olacaktır. İkincisi, misyonunuza kutsal ruhun yoldaşlarına layık bir şekilde gelin. Başkan Ezra Taft Benson'ın sözüne alıntı yapıyorum. Ruh bu işin en önemli parçasıdır. Ruh görevinizi en iyi şekilde yerine getirebilmeniz için size yardım ettiğinde misyon bölgenizi Tanrı için mucize yaratabilirsiniz. Ruh olmadan yetenekleriniz ve becerileriniz ne olursa olsun asla başarı ulaşamazsınız. Üçüncüsü, misyonunuzu çalışmaya hazır bir şekilde gelin. Bir misyoner olarak başarınız öncelikli olarak bulmak, öğretmek, vaftiz etmek ve onaylamak için verdiğiniz bağlılıkla ölçülecektir. Her gün sizden etkili bir şekilde çalışmanız ve misyeye canlar getirmeniz için elinizden gelen en iyi yapmanız beklenecektir. Yaşlı Mayor Russell Ballard'ın geçmişte misyon hizmeti için hazırlanan genç erkeklerden oluşan bir grubu yaptığı davetini söylüyorum. Harun Rabbine sahip gerçekten size güveniyoruz. Size ihtiyacımız var. Aynı Helaman'ın 2000 genç savaşçısı gibi sizler Tanrı'nın ruh oğullarısınız ve siz de onun planı kuracak ve donatabilirsiniz. Sizlerin de onların yaptığı gibi kutsal anlaşma yapmanız gerekmektedir. Onların olduğu gibi sizin de titiz bir şekilde itaat etmeyi sağladıklarınız gerekmektedir. Bu daveti kabul ettiğiniz zaman aynen yaşlı misyon gibi ve bağlılıkla hizmet eden, hizmetini bitirmiş olan ve bunlar o gün herkes gibi önemli bir dersi öğrenmiş olacaksınız. Peygamberimiz Başkan Thomas S. Manson'ın şu sözlerin doğru olduğunu öğreneceksiniz. Misyonerlik fırsatı hayatta elinize geçecek tek fırsattır. Sonsuzluğa ait kutsal olmalar sizi bekliyor. Sizler rahiplik hizmetinde seyirci olma değil, katılımcı olma ayrıcalığına sahipsiniz. Bunun doğru olduğuna tanıklık ederim. İsa Mesih'in adıyla amin.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now join in singing. Rejoice, the Lord is King.
Kor ve topluluk şimdi beraber Rab Kralımız sevinen ilahi söyleyecek. Benim sözlerimin ardından 1. Başkanlık'taki 1. Danışman Başkanı Henry B. Eyring'i dinleyeceğiz.
My dear brethren, I truly rejoice with you in this spiritual experience.
Sizlerle çok mutluyum ve bu tecrübe için çok teşekkür ederim. 65 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından kilisenin refah programının nimetlerini birinci elden tecrübe ettim. Her ne kadar küçük bir çocuk olsam da halen savaş sonrası Alman azizlerine Birleşik Devletleri'ndeki şefkatli kilise üyelerinin tarafından yollanan konservelenmiş şeftali ile pişmiş buğdayın tatlı tadını ve bağışlanmış giysilerin özel kokularını hatırlarım. Çok muhtaç durumda olan bizlere karşı yapılan bu sevgi ve nezaket davranışlarını her zaman hatırlayacağım. Bu kişisel tecrübe ve ilham almış refah planının 75. yıl dönümü bana yoksul ve muhtaçlara ilgi ve destek sağlamanın, özgüvenli olmanın ve insan kardeşlerimize hizmet etmenin temel prensiplerini tekrar düşünmek için bir sebep verdi. Kimi zaman refah programını adeta sevindirici haber ağacındaki birçok daldan biri olan başka bir sevindirici haber konusu gibi görürüz. Ama ben inanıyorum ki Rabbin planındaki refah prensiplerine olan bağlılığımız bizim inancımızın ve kendimizi Rabbe adamamızın kökeninde olmalıdır. Zamanın başlangıcından beri cennetteki babamız bu konu üzerinde eğer beni seviyorsan yoksulları hatırlayacaksın ve malını ve mülkünü onları desteklemek için tahsis edeceksin gibi nazik isteklerden her şeyde yoksulları ve muhtaçları, hastaları ve acı çekenleri hatırlayın. Çünkü bunu yapmayan kişi benim öğrencim değildir gibi doğrudan emirlerle ve eğer herhangi biri benim hazırladığım bolluğu alır ve sevindirici haberin yasasına göre yoksullara ve muhtaçlara kendi payını vermez ise kötü olan ile birlikte gözlerini işkence içinde cehennemde açacak gibi şiddetli uyarıyla gayet açık konuşmuştur. İki büyük emir Tanrı'yı ve komşumuzu sevmek, maddi ve manevi şeylerin birleşmesidir. Bu iki emrin diğer bütün emirlerden bunlara bağlı olmasından dolayı büyük olarak isimlendirilmesini fark etmek önemlidir. Diğer bir deyişle bizim kişisel, ailevi ve kilise önceliklerimiz burada başlamalıdır. Diğer bütün amaçlar ve eylemler bu iki büyük emrin kaynağından gelmelidir. Tanrı için ve komşumuz için olan sevgimizden. Madalyonun iki tarafı gibi maddi ve manevi şeyler birbirinden ayrılmaz. Bütün hayatı yaratan şöyle bildirmiştir. Her şey benim için manevidir ve hiçbir zaman size maddi bir yasa vermedim. Bu benim için manevi hayatın her şeyden önce bir hayat olduğu anlamına geliyor. Bu sadece bilinen ve okulda okunulan bir şey değil, yaşanılması gereken bir şeydir. Maalesef daha az önemli olduğunu düşündüklerinden maddi olanı görmezlikten gelenler vardır. Manevi olanı ödüllendirirken maddi olanı küçümserler. Düşüncelerimizi cennete doğru yöneltmek önemliyken eğer ellerimizi kendi insanlarımıza doğru yönetmezsek dinin özünü anlayamayız. Örneğin, Hanuk tek bir yürek ve tek bir düşünceden olan bir halkı manevi bir süreçle yarattı ve içlerinde tek bir yoksul olmadığından emin olacak şekilde yaptığı maddi işler sayesinde ise Siyon'u kurdu. Her zaman olduğu gibi mükemmel örneğimiz İsa Mesih'e bir düzen gösterme için bakabiliriz. Başkan J. Reuben Clark'ın öğrettiği gibi kurtarıcı yeryüzüne geldiğinde iki büyük misyonu vardı. Biri düşüş için kefareti ödeyerek ve yasayı yerine getirerek mesihsel görevini gerçekleştirmekti. Diğeri ise hayattayken erkek ve kız kardeşleri arasında olanların ıstıraplarını hafifletmek için yaptıklarıydı. Benzer bir şekilde manevi gelişimimiz diğerlerine verdiğimiz dünyevi hizmetlerle ayrılmamacısına birbirine bağlıdır. Biri diğerini tamamlar. Biri olmadan diğeri Tanrı'nın mutluluk planının taklididir. Dünyada yoksulların ve muhtaçların acı ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan birçok iyi insanlar ve organizasyonlar vardır. Bunun için müteşekkiriz. Ancak Rabbin muhtaçlarıyla ilgilenme yolu dünyanın yolundan farklıdır. Rab, bu işin benim bildiğim yoldan yapılması lazım demiştir. O, sadece bizim acı ihtiyaçlarımızla ilgilenmez. Bizim sonsuz gelişimimiz ile ilgilenir. Bu sebeple Rabbin yolu her zaman fakirlerle ilgilenmeye ek olarak özgüvenli olmamız ve komşumuza hizmet etmemizi içerir. In 1941'de Gila Nehri'nde taşmış ve Arizona'daki Duncan Vadisi'nde sel felaketine sebep olmuştu. Spencer W. Kimball isimli genç bir destek başkanı danışmanlar ile görüştü. Hasarı belirledi ve Salt Lake şehrine büyük miktarda para istemek için telgraf çekti. Para yollamak yerine başkan Heber J. Grant 3 kişi yolladı. Henry D. Moyle, Marion G. Romney ve Harold Bailey. Onlar Başkan Kimball'ı ziyaret ettiler ve ona önemli bir de ders öğrettiler. Bu bir bana ver programı değil. Bu kendi kendine yardım edebilme programıdır dediler. Çok yıllar sonra Başkan Kimball dedi ki, erkek kardeşlerimiz için bize parayı yollamaları kolay bir şey olacaktı diye düşünüyorum. Ve benim için ofisimde oturup bunu dağıtması pek zor olmayacaktı. Ama biz yüzlerce üyemizle beraber Duncan'a giderken, çiftler yaparken, samanları toplarken, yeri düzenlerken ve yapılması gereken her şeyi yaparken başımızdan pek çok güzel şey geçti. Bu kendi kendine yardım etmektir. Rabbin yolunu izleyerek Başkan Kimball'ın destek üyelerinin sadece acil ihtiyaçlarını karşılanmadı. Özgüvenlerini geliştirdiler. Istırapları hafiflendi ve birbirlerine hizmet ettikçe sevgi ve birlik içinde geliştiler. Şu an ıstırap çeken birçok kilise üyesi vardır. Onlar açtır, finansal olarak darda ve fiziksel, duygusal ve manevi zorluklar içinde her türlü mücadeleyi vermektedirler. Ruhlarının bütün enerjisiyle yardım ve refah için dua etmektedirler. Kardeşlerim, lütfen bunun başka birisinin sorumluluğu olduğunu düşünmeyin. Bu benim ve sizin sorumluluğunuzdur. Hepimiz gönüllü olarak göreve çağrıldık. Hepimiz anlamına gelir. Her ulustan Harun ve merkezi dek rahipliği sahibi kişiler, zenginler ve yoksullar. Rabbin planında herkesin katkıda bulunabileceği bir şey vardır. Nesilden nesile öğrendiğimiz ders, bütün zengin ve yoksulların komşularına yardım etmekte anne kutsal sorumluluğa sahip olmasıdır. Bu, hepimizi beraberce çalışmaya ve başarılı bir şekilde refah ve özgüven öğretilerini uygulamaya sevk eder. Genellikle etrafımızdakilerin ihtiyaçlarını fark ederiz. Ama çok uzaklardan birinin bu ihtiyaçları karşılamak için büyülü bir şekilde görüneceğini umarız. Muhtemelen kendine özgü problemleri çözmek için uzmanlaşmış bilgi sahibi bilir kişileri bekleriz. Bunu yaptığımız zaman komşumuzu bizim verebileceğimiz hizmetten mahrum bırakırız. Kendimizi de hizmet etme fırsatına mahrum ederiz. Bilir kişilerle ilgili yanlış bir şey olmamasına rağmen şunu kabul edelim. Hiçbir zaman bütün problemleri çözmeye yetecek kadar bilir kişi bulamayız. Bunun yerine rahipliği ve rahiplik organizasyonu dünyanın her tarafında kapı eşiklerini yerleştirmiştir. Rahiplik sahibi bizler kız kardeşlerimizin dikkatine değer hünerlerini ve yeteneklerini kullanmakta başarısız kalan refah çabalarının hiçbirinin başarılı olamayacağını biliyoruz. Rabbin yolu nehrin yanında oturup karşıya geçmeden suyun durmasını beklemek değildir. Bu bir araya gelmek, kollarımızı sıvamak, işe başlamak ve zorluklarımızı aşmak için, yani sudan karşıya geçmek için bir köprü ya da gemi inşa etmektir. Siz Siyon adamları, rahiplik sahipleri, refah programının ilham almış prensiplerini uygulayarak harekete geçebilecek ve azizlere çözüm getirebilecek kişilersiniz. Gözünüzü açmak, rahipliğinizi kullanmak ve Rabbin yolunda sıkı çalışmak sizin misyonunuzdur. Büyük ekonomik bunalım döneminde kilisedeki kardeşler Harold B. Lee'den o zaman dünya genelinde çok yaygın olan ağır yoksulluk, kedere ve açlığa cevap bulabilmesi için istediler. Kendisi bir çözüm bulabilmek için çok mücadele etti. Ve konuyu Rabbe danışıp şöyle dedi. Bunu yapmak için ne çeşit bir organizasyona sahip olmalıyız? Ve Rab ona sanki de şunu söylemişti. Bak oğul, başka bir organizasyona ihtiyacın yok. Ben sana yeryüzü üzerindeki en büyük organizasyonu verdim. Hiçbir şey rahiplik organizasyonundan daha büyük değildir. Bütün dünyada yapmanız gereken rahipliği faaliyete geçirmektir. Hepsi bu kadar. Bu, hatta bizim zamanımızdaki başlangıç noktasıdır. Rabbin organizasyonunu önceden beri yerli yerindedir. Bizim mücadelemiz bu organizasyonu nasıl kullanacağımıza karar vermektedir. Başlayacağımız yer Rabbin halihazırda vahiy ettiklerini kendimize alıştırmaktadır. Bunları bildiğimizi farz etmemeliyiz. Bir çocuğun alçak gönüllüğü ile konuya yaklaşmalıyız. Her nesil Rabbin muhtaçlarla ilgilenme yoluyla bağlantılı öğretileri baştan öğrenmelidir. Diğer bütün peygamberlerin bize yıllar boyunca öğrettiği gibi, kilisenin refah prensipleri basit bir şekilde iyi fikirler olarak adlandırılamaz. Onlar Tanrı tarafından vahiy edilmiş gerçeklerdir. Bunlar onun muhtaçlara yardım etme yoludur. Erkek kardeşler, ilk olarak vahiy edilmiş prensipleri ve öğretileri çalışın. Kilisenin refah programı hakkındaki el kitaplarını okuyun. ProvidentLiving.org internet web sitesinin avantajlarını kullanın. Kilisenin refah planı ile ilgili Haziran 2011 tarihli Leona Ensign'daki maliyeyi tekrar okuyun. Rabbin azizler için kullandığı temin etme yolunu öğrenin. Muhtaçlara ilgilenmek, komşumuza hizmet ve özgüven prensiplerinin birbirini nasıl tamamladığını öğrenin. Rabbin kurduğu özgüven yolu, eğitim, sağlık ve istihdam, aile, finansal ve manevi güç dahil hayatın birçok yönünü dengeli biçimde içerir. Kendinizi kilisenin modern refah programıyla ilişkilendirin. Kilisenin refah programının öğreti ve prensiplerini inceledikten sonra öğrendiklerinizi sorumluluğunuz altına olanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uygulamaya koyun. Bunun büyük çapta ne anlama geldiğini kendinize bulmalısınız. Her aile, her kilise toplumu dünyanın her bölgesinde farklıdır. Kilise refah programında herkese uygun tek bir kıyafet yoktur. Rabbin öğretileriyle istikrarlı ve bulunduğumuz coğrafi bölgenin durumları ile uygun bir kurs çizelgesi yapmalısınız. Yüce Refah Programı'nın projelerini uygulamak için her zaman Salt Lake şehrine bakmaya ihtiyacınız yok. Onun yerine el kitaplarına, kalbinizin içine ve cennete doğru bakmaya ihtiyacınız vardır. Rabbin ilhamına güvenin ve onun yolunu izleyin. En sonunda kendi yaşadığınız bölgelerde İsa'nın havarilerinin her devirde ne yaptıysa siz de aynı şeyler yapmalısınız. Birbirinize danışın, ulaşabilir bütün kaynakları kullanın, kutsal ruhun ilhamını arayın. Rab'den ona isteyin ve sonra kollarınızı sıvayıp işe koyulun. Size söz veriyorum. Eğer bu yöntemi uygularsanız, Rab'bin yolunda temin ederken kim, ne, ne zaman ve neresi gibi konularda özel talimatlar alacaksınız. Kilisenin refah programının ve Rabbin yolunu temin etmenin peygambere özgü vaatleri ve nimetleri, Rabbin çocuklarının bildirdiği en muhteşem ve en yüce şeylerden bazılarını teşkil eder. Açlar uğruna kendinizi feda eder. Yoksullarının gereksinimlerini karşılarsanız, ışığınız karanlıkta parlayacak, karanlığınız öğlen gibi ışıyacak. Rab her zaman size yol gösterecektir. Zengin ya da yoksul olmamızdan, nerede yaşadığımızdan bağımsız olarak hepimizin birbirimize ihtiyacı vardır. Çünkü zamanımızı, yeteneklerimizi ve kaynaklarımızı feda ettiğimizde ruhumuz olgunlaşmış ve saflaşmıştır. Rabbin yolunu temin etme işi kilise programları kataloğunda bulunmaz. Diğer öğeler gibi basit değildir. İhmal edilemez ve bir kenara koyulamaz. Öğretilerimizin merkezidir. Dinimizin özüdür. Erkek kardeşler, rahiplik sahipleri olarak rahipliği faaliyete geçirmek bizim için büyük ve özel bir imtiyazdır. Kalbimizi ya da başımızı daha özgüvenli olmaktan, muhtaçlar ile daha çok ilgilenmekten ve merhametle hizmet etmekten başka yöne döndürmemeliyiz. Maddi ve manevi değerler birbiriyle iç içedir. Tanrı bize bu ölümlü tecrübeyi ve bu tecrübelerle eşlik eden maddi zorlukları cennetteki babamızın olmamızı istediği varlıklara dönüşebilmemiz için kullanılan bir laboratuvar olarak vermiştir. Bu büyük vazifenin önemini anlamak ve Rabbin yolunu izlediğimizde ve onun yoluna temin ettiğimizde bize verilen nimetleri görebilmek İsa Mesih'in adındaki duamdır. Amin.
My dear brethren,
sevgili kardeşlerim, Tanrı'nın rahipliğini buluştuğu bu dünya genelindeki toplantıda sizinle beraber olmak bana sevinç veriyor. Bu akşam hem kendimizin hem de hazırlanmalarına yardımcı olduğumuz kişilerin rahiplik hazırlığı hakkında konuşacağım. Çoğumuz kendi kendimize bazen rahiplikteki bu göreve hazır mıyım diye sorarız. Benim cevabım, evet, sen hazırlandın. Bugünkü amacım bu hazırlanışın farkına varmanıza yardımcı olmak ve bundan cesaret bulmanızdır. Sizin de bildiğiniz gibi Harun rahipliği hazırlayıcı bir rahiplik olarak belirlenmiştir. Büyük çoğunluğu 12 ve 19 yaşları arasındaki genç diyakonlar, öğretmenler ve rahiplerden oluşur. Rahipliğe hazırlanışın Harun rahipliği yıllarında başladığını düşünebiliriz. Ama cennetteki babamız bizleri dünyaya gelmeden önce onun krallığında ve huzurunda eğitildiğimiz zamandan beri hazırlamaktadır. Bu akşam da bizi hazırlıyor. Ve ona izin verdiğimiz sürece bizi hazırlamaya devam edecektir. Rahiplikle ilgili bütün hazırlıkların amacı bu hayattan önceki hayatta ve bu hayatta bizi ve onun için hizmet ettiğimiz kişileri sonsuz hayata hazırlamaktır. Önceden varoluştaki ilk derslerimizden bazıları elbette merkezinde İsa Mesih ve onun kefareti olan kurtuluş planını içeriyordu. Planı sadece öğrenmekle kalmadık. Aynı zamanda planı seçtiğimiz meclislerde de bulunduk. Doğuştan akıllarımıza yerleştirilen unutkanlık perdesinden dolayı önceden bildiğimiz ve savunduğumuz şeyleri bu hayatta yeniden öğrenmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık. Bu hayattaki hazırlanışımızın bir bölümü bu değerli gerçeği bulmaktır. Böylece gerçeği bulduktan sonra antlaşma yaparak bu gerçeğe kendimizi yeniden adayabiliriz. Bu bizim inançlı, alçak gönüllü ve cesaretli olmamızı, ayrıca hakikati bulan ve sonra da bunu bizle paylaşan kişilerin yardımını gerektirdi. Bu kişiler anne babalar, misyonerler ya da arkadaşlar olmuş olabilir. Ama bu yardım hazırlanışımızın bir parçasıydı. Rahipliği hazırlanışımız her zaman başkalarını da kapsar. Bu insanlar bize sevindirici haberi kabul etme fırsatını sunmak için hazırlanmışlardır. Sonra da biz kalplerimize işlenmesi için antlaşmalarımıza sadık kalmayı seçeriz. Sonsuz hayatı hak etmemiz için bu yaşamdaki hizmetimiz, bütün yüreğimizle, aklımızla ve gücümüzle çalışmayı ve bizimle birlikte Tanrı'nın yanına dönmeleri için başkalarını hazırlamaya çaba göstermeyi içermelidir. Bu yüzden bu hayatta yapabileceğimiz rahiplik hazırlığının bir kısmı başkalarına hizmet etme ve öğretme fırsatları olacaktır. Bu, kilisede bir öğretmen, bilgiye ve sevecen bir baba, bir kurulun üyesi ve Rabbin bir misyoneri olmayı içerebilir. Rab imkanlar sunacaktır ama hazır olup olmamak bizlere bağlıdır. Bu akşam niyetim rahipliğe hazırlanışta başarılı olmak için gerekli olan önemli tercihlerin bazılarını göstermektir. Hem eğitim veren bir kişinin hem de eğitim alan birinin yapacağı tercihler, Rabbin rahiplik hizmetkarlarını nasıl hazırladığına dair belli bir anlayışa bağlıdır. Birincisi, Rab insanların gözlerine ve hatta kendi gözlerine zayıf ve sıradan görünen genç ve yaşlı insanları göreve çağırır. Rab gözle görülen bu eksik yönlerimizi kuvvete dönüştürür. Bunu fark etmek, akıllı bir liderin eğitim verme tarzını değiştirecektir. Ve bunu bilmek, rahipliğe sahip kişinin ona sunulan gelişme fırsatlarına nasıl karşılık vereceğini değiştirir. Birkaç örneği göze alalım. Büyük bir mahallede deneyimsiz bir rahiptim. Gözetmenim bir pazar günü öğleden sonra beni telefonla aradı. Telefonu açtığımda gözetmenim, benimle bir yere gitmek için vaktin var mı? Senin yardımına ihtiyacım var, dedi. Bilmediğim bir kadını ziyaret edeceğimizi, onun yanında sadece yoldaş olarak gitmemi istediğini söyledi. Bu kadının yiyeceği yoktu ve parasını daha iyi kontrol etmesini öğrenmesi gerekiyordu. Gözetmen birliğinde iki deneyimli danışmanın olduğunu biliyordum. Her ikisi de çok deneyimli, olgun insanlardı. Danışmanlarından biri büyük bir iş yerinin sahibiydi. Daha sonra bir misyon başkanı ve genel otorite olmuştu. Diğer danışman ise seçkin bir hakimdi. Ben Rahipler Kurulu'nda gözetmenin yeni göreve çağırmış olduğu birinci asistanıydım. Refah ilkelerini pek anlamadığımı biliyordu. Kişisel finans konularını ise daha az biliyordum. Bir tane bile çek yazmamıştım. Banka hesabım yoktu. Hatta kişisel bir bütçe programını hiç görmemiştim. Deneyimsiz olmama rağmen senin yardımına ihtiyacım var dediğinde çok ciddi olduğunu sezdim. O esinlenmiş gözetmenin ne demek istediğini sonradan anladım. Benim gibi rahipliğe sahip bir kişiyi hazırlamak için büyük bir fırsat olduğunu görmüştü. O tecrübesiz çocuğun bir gün yönetici gözetmenlik birliğinin bir üyesi olacağını önceden görmediğinden eminim. O gün ve yıllar boyunca onu tanıdığım her gün bana gelecek vaat eden bir hazırlık projesi gibi davrandı. Bundan hoşlanmış gibi gözüküyordu. Ama onun için bir emek vermekti. yoksul dulu ziyaret ettikten sonra yolda geri dönerken arabayı park etti. Eskimiş ve çok işaretlenmiş kutsal yazılarını açtı. Bana nazik bir nasihatte bulundu. Bana daha çok okuman ve daha çok öğrenmem gerektiğini söyledi. Ne var ki o benim eğitilebilmek için yeterince zayıf ve sıradan olduğumu görmüş olmalıydı. Bugüne dek onun bana öğrettiklerini hatırlarım. Ama öğrenebileceğim ve daha iyi olabileceğim konusunda, ki daha iyi olacağımdan emindi kendisi, bana nasıl güvendiğini daha çok hatırlıyorum. Gözetmen benim aslında kim olduğumun ötesinde Rabbin yardımını isteyen ve yardımın geleceğine inanacak kadar kendini yeterince zayıf ve sıradan gören birisinin içinde yatan cevheri gördü. Gözetmenler, misyon başkanları ve babalar bu imkanlara göre hareket etmeyi seçebilirler. Geçenlerde bunun gerçekleştiğini bir diyakon kurulu başkanının oruç toplantısındaki tanıklığında gördüm. Öğretmen olmak üzereydi ve kendi kurulunun üyelerini arkada bırakacaktı. İyilik yapma konusunda öğrendiği şeyler ve kendi kurulunun üyelerinin sahip olduğu güçle ilgili duygusal bir tanıklık verdi. Onların hizmetini övdü ve sonra yeni diyakonlara işleri başlarından aşkın olduğu zamanlarda yardımcı olabildiğimi biliyorum dedi. Çünkü rahiplik kuruna geldiğinde kendisi de aynı yükü hissetmişti. Zayıflık duyguları onu daha sabırlı, daha anlayışlı yapmıştı. Bu yüzden başlarını güçlendirmek ve onlara hizmet etmek için daha becerikli olmuştu. Bu iki yıl içinde daha tecrübeli ve akıllı olmuştu. İki yıl önceki kendi ihtiyaçlarını açık ve net bir şekilde hatırladığında, kurul başkanı olarak görev yaparken kendisine ne kadar çok yardım edildiğini gördü. Zaman geçtikçe başarılarımız yüzünden bu tür anıları unutabiliriz ki gelecekte bu onun ve bizim yaşayacağımız bir zorluk olabilir. Paulus bu tehlikeyi rahiplikteki genç yoldaşı Timoteus'e öğüt verirken görmüş olmalı. Paulus onu cesaretlendirdi ve ona kendi rahipliğiyle ilgili bir hazırlık dersleri ve Rabbe insanları hazırlamasına nasıl yardım edeceğini öğretti. Paulus Timoteus'a şöyle dedi: If I was told to do this again, it must matter. Listen to what Paul said to Timothy, his younger companion. Paulus'un Timoteus'a ne dediğini dinleyelim. Gençsin diye kimse seni küçümsemesin. Konuşmada, davranışta, sevgide, imanda, paklıkta imanlara örnek ol. Ben yanına gelinceye dek kendini topluluğa kutsal yazılar okumaya, öğüt vermeye, öğretmeye ada. Peygamberlik sözüyle ellerin senin üzerine koyulmasıyla sana verilen ve hala sende olan ruhsal armağanı ihmal etme. Kendine ve öğretine dikkat et. Bu yolda yürümeye devam et. Çünkü bunu yapmakla hem kendini hem seni dinleyenleri kurtaracaksın. Paulus hepimiz için iyi bir öğüt verdi. Ne kadar deneyimsiz olduğunuzdan dolayı endişelenmeyin. Ama Rabbin yardımıyla nasıl bir insan olacağınızı düşünün. Paulus'un bizi rahiplik hazırlıklarımızda ziyafet çekmemiz için teşvik ettiği öğreti, Mesih'in sözleri ve böylece kutsal ruhu almaya layık olmaktır. İşte o zaman gelecekte hangi şartlarda olursak olalım, Rabbin hizmetimizde bizden ne yapmamızı istediğini bilebilir ve bunu yapmak için cesaretimizin olacağını biliriz. Zamanla daha da zorlaşacak rahiplik hizmeti için hazırlanıyoruz. Kendimiz gibi kaslarımız ve vücutlarımız da yaşlanır. Okuduklarımızı öğrenme ve hatırlama kapasitemiz azalmaktadır. Rabbin bizden istediği gibi rahiplik hizmeti verebilmek için hayatımızda her gün daha çok disiplinli olmamız gerekir. Bu test için her gün inancımızı hizmetle artırarak hazırlanabiliriz. Rab, rahipliğin yemini ve sözleşmesi diye adlandırdığı bir şey sayesinde bize hazırlanma fırsatı verdi. Bu Tanrı'nın tüm evlerini tutmak ve onun vereceği hizmete benzer bir hizmet vermek için Tanrı'yla yaptığımız bir antlaşmadır. Elimizden geldiği kadar bu ölçülere uygun bir şekilde yaşamak, sonuna kadar dayanmak için ihtiyacımız olacak ruhsal gücü oluşturur. Etkili rahiplik eğitimcileri bu gücü nasıl kazanacağımı bana gösterdi. Bu vazgeçmenizi düşündüren yorgunluğu ve korkuları aşabileceğimiz için öğrenebileceğiniz bir çeşit alışkanlıktır. Rabbin iyi mentorları bana bu ruhsal dayanma gücünün başkalarının dinleneceği zamandaki noktayı geçerek çalışmakla geldiğini gösterdiler. Gençliğinizde o ruhsal gücü kazanan siz rahiplik liderleri, fiziksel gücünüz zayıflasa da siz hala bu güce sahipsiniz. Küçük kardeşim, küçük bir Utah şehrine iş için gelmişti. Otelindeyken akşam geç bir saatte telefon çaldı. Kardeşim için yorucu bir gündü. Eminim Başkan Spencer W. Kimber için de yorucu bir gündü. Başkan telefon görüşmesine şöyle diyerek başladı. Burada olduğunu duydum. Geç olduğunu biliyorum ve yatmış olabilirsin. Ama bana yardım edebilir misin? Bu şehirdeki kiliselerimizin durumunu görmek için bir arkadaşa ihtiyacım var. Kardeşim, kiliselerin bakımı ile ilgili hiçbir bilgisi olmadığı için ya da başkan Kimball'ın uzun bir günden sonra neden böyle bir şey yapacağını ve neden yardıma ihtiyacı olduğunu bilmeden o akşam onunla gitti. Yıllar sonra Japonya'da bir otelde akşam geç bir saatte benzer bir şekilde telefonum çaldı. O zamanlar kilisenin yeni eğitim müdürüydüm. Başkan Gordon B. Hinckley'nin Japonya'da bir görev için aynı otelde başka bir odada kaldığını biliyordum. Gücümün yettiği her şeyi yaptıktan sonra bitkin bir halde yatağımda uzanırken çalan telefonu kaldırdım. Başkan Hinckley nazik sesiyle bizden gözden geçirilmesi istenilen bir yazıyı ben okurken sen neden uyuyorsun diye sordu. Başkan Hinckley'nin benim yapabileceğimden daha iyi bir şekilde yazıyı gözden geçireceğini bilmeme rağmen kalkıp işe koyuldum. Ancak bir şekilde benim yardımıma ihtiyacı olduğunu bana hissettirdi. Başkan Thomas S. Monson neredeyse her toplantının sonunda birinci başkanlığın sekreterine şunu sorar. İşimi eksiksiz yapıyor muyum? Evet, başkan eksiksiz yapıyorsunuz cevabı geldiği zaman hep gülümser. Başkan Manson'ın memnuniyetle gülümsemesi bana bir mesaj gönderir. Beni görevlerimde daha fazla yapabileceğim bir şey var mı diye düşündürür. Sonra da çalışmak için ofisime geri dönerim. Etkili öğretmenler zamanın ve yaşımızın zorlaştırdığı anlarda rahiplik yeminini ve sözleşmesini tutabilmem için nasıl hazırlanacağımı bana gösterdiler. Bana sağlığım ve gücüm hala yerindeyken düşündüğümden daha fazla çalışmam için kendimi nasıl disiplin etmem gerektiğini gösterdiler ve öğrettiler. Her an kusursuz bir hizmetkar olamam ama yapabileceğimi düşündüğümden daha fazla bir çaba gösterebilirim. Daha önceden kazandığım bu alışkanlıkla sonraki sınavlar için hazırlanmış olacağım. Siz ve ben hayatın sonuna doğru yaklaşırken kesinlikle yaşayacağımız imtihanlara karşı rahiplik yeminimizi ve sözleşmemizi tutma gücüyle hazırlanabiliriz. Bunun kanıtını bir kilise yönetim kurulu toplantısında gördüm. Başkan Spencer W. Kimball o zamanlar sadece Eyüp'ün anlayabileceği bir seri sağlık sorunları yaşarken yıllarca hizmette bulunmuştu. O sabah toplantıyı o yönetiyordu. Birden sustu, koltuğuna yıldı kaldı, gözleri kapandı, kafası öne düştü, onun yanında oturuyordum. Yaşlı oğlunun yanımızdaydı. İkimiz ona yardım etmek için ayağa kalktık. İki tecrübesiz kişi olarak başkanımızı hala koltuğundayken yakındaki ofisine götürmeye karar verdik. Söylemek isterim ki ya, bu yani sandalye çok ağır bir sandalyeydi. Bu büyük üzüntü anında o bizim öğretmenimiz oldu. Her birimiz koltuğunun bir tarafından tutarak toplantı odasından çıkıp koridora geldik. Başkanımız belli ki hala sersemlemiş bir haldeydi. Gözlerini yarım açarak şöyle dedi. Lütfen dikkatli olun, belinizi incitmeyin. Ofisinin kapısına vardığımızda, toplantıyı böldüğüm için kendimi çok kötü hissediyorum dedi. Onu ofisine götürdükten birkaç dakika sonra bize bakıp toplantıya geri gitmeniz gerektiğinizi düşünmüyor musunuz dedi. Her neyse toplantıda olmamızın Rab için önemli olduğunu düşünerek acele oradan ayrılıp geri döndük. Başkan Kimball küçüklüğümden beri Rab'be hizmet etmek ve onu sevmek için kendi dayanıklılık limitini zorlamıştır. Bu o kadar içine işlemiş bir alışkanlıktı ki ne zaman ihtiyacı olsa bu alışkanlık oradaydı. O hazırlıklıydı. Ve böylece bize rahiplik yeminini ve sözleşmesini yerine getirmemiz için nasıl hazırlanacağımızı öğretebildi ve gösterebildi. Bunu yıllar boyunca sağlam bir şekilde hazırlanarak bütün gücümüzü sonuçları önemsiz gibi görünen basit işleri yaparak yapacaktık. Rahiplik anlaşmalarımızı yerine getirerek hem kendimizin hem de eğitmeye çağrıldığımız kişilerin sonsuz hayata hak kazanabilmeleri benim duamdır. Size söz veriyorum ki, eğer yapabileceğiniz her şeyi yaparsanız, Tanrı gücünüzü ve bilgeliğinizi arttıracaktır. O sizi hazırlayacaktır. Tanıklık ederim ki, Tanrı Baba yaşıyor ve sizi seviyor. Sizi biliyor. O ve onun dirilmiş ve görkemli oğlu İsa Mesih, tecrübesiz bir çocuk olan Joseph Smith'e göründüler. Sevindirici haberin ve gerçek kilisenin tamamının geri getirilmesi için ona güvendiler. İhtiyacı olduğunda ona cesaret verdiler. Başını dik tutması için ona insanı dize getiren sevgi dolu terbiye gücünü hissettirdiler. Onu hazırladılar ve tüm rahiplik hizmetinin sebebi ve hedefi olan göksel görkeme doğru çalışmaya devam etme gücü için onlar bizi hazırlıyorlar. Sizin için hayır dumanımı bırakıyorum ki Tanrı'nın sizi göreve çağırarak ve sizi ona ve başkalarına hizmet etmeniz için hazırlayarak verdiği görkemli fırsatların farkına varabilirsiniz. Bizim sevgi dolu liderimiz ve öğretmenimiz İsa Mesih'in adıyla amin.
Sizlere Tabernakl Korosu'nun yarın sabah yapılacak yayının sıra dağlar yaz saati uygulamasına göre saat 9.30 ile 10 arasında olacağını hatırlatmak istiyoruz. Hemen sonra pazar sabah bölümünü izleyebilirsiniz. Kore'ye bu güzel müzik için teşekkür ediyor ve bu akşam bize konuşan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili peygamberimiz Başkan Thomas S. Manson'a dinleme aracılığına sahip olacağız. Başkan Manson'ın sözlerinin ardından koro, Rabbin çocukları gelin ilahisini söyleyecek. Ondan sonra kapanış duası 70'lerden yaşlı Koichi Aoyagi tarafından edilecek. Başkan Manson.
My beloved brethren,
sevgili kardeşlerim, bu akşam sizinle beraber olmak büyük bir ayrıcalık. Tanrı, burası çok kalabalık. Tanrı rahiplerine sahip kişiler olarak aramızda büyük bir bağ ve kardeşlik var. Öğreti ve Anlaşmalar kitabının 121. bölümünün 36. ayetinde şunu okuruz. Rahipliğin hakları cennetin güçlerine ayrılmaz şekilde bağlıdır. Cennetin güçleriyle ayrılmaz şekilde bağlı olan rahipliğe sahip olmak bize verilmiş ne harika bir hediyedir. Ama bu değerli hediye beraberinde sadece özel hediyeler değil, ayrıca ciddi sorumluluklar da getirir. Hayatımızı öyle sürdürmeliyiz ki, böylece sahip olduğumuz rahipliğe
daima layık olalım. Yok oluşumuza yönlendirebilecek, yollara bizi götürmeye kandırma niyeti olan birçok şeyin etrafımızı sardığı bir zamanda yaşıyoruz. Bu tip yollardan sakınmak, kararlılık ve cesaret gerektirir. Bu akşam burada bulunan bazılarınız da hatırladığı gibi, çoğu insanın standartlarının bizim standartlarımızla çok benzer olduğu zamanları hatırlıyorum. Bu benzerlik artık doğru değil. Geçenlerde 2008'in yaz mevsiminde gerçekleştirilmiş bir araştırma hakkında New York Times gazetesinde bir makale okudum. Notre Dame Üniversitesi'nden seçkin bir sosyolog, Amerika'nın her yerinden 230 genç yetişkini ayrıntılı bir ankete tutmak üzere bir araştırma ekibini yönlendirdi. Dünyanın birçok yerinde sonuçların benzer olacağını güvenli bir şekilde farz edebileceğine inanıyorum. Bu bilgilendirici makalenin sadece bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Anketi yapanlar doğru ve yanlış, ahlaki problemler ve hayatın gerçek anlamı hakkında açık uçlu sorular sordular. Derme çatma cevaplarda gençlerin bu hususlar hakkında manalı şeyler söylemek için çaba sarf ettiklerini görüyoruz. Fakat bunu yapmaya yeterli fikirleri veya kelime hazineleri yoktu. Karşılaştıkları bir ahlaki problemi açıklamaları istendiğinde gençlerin 1/3'ü ya cevap veremediler ya da belli bir daireyi kiralamaya paralarının yetip yetmeyeceği veya park yerinde park metreye atmak için yeterli 25 kuruşları olup olmadığı gibi problemleri bahsettiler. Makale şöyle devam eder. Çoğunun tekrar tekrar geri döndüğü temel görüş, ahlaki tercihlerin sadece kişisel zevke bağlı olduğuydu. Yanıt verenler genellikle bunun kişisel bir tercih olduğunu söylediler. Bu kişiye bağlı, ben kimim ki yorum yapayım? Koşulsuz itaati reddeden birçok genç, bir diğer aşırı uca giderek şöyle söylediler. Beni mutlu ettiğini düşündüğüm ya da hissettiğim şeyi yaparım. Ne yapacağım bilmenin tek yolu içten nasıl hissettiğimdir. Anketleri yapanlar, konuştukları gençlerin çoğuna okullar, enstitüler ya da aileler tarafından ahlaki önsezilerini geliştirecek kaynakların verilmediğini vurguladılar. Kardeşlerim, benim sesimin ulaştığı herkesin neyin ahlaki olup olmadığı konusunda hiçbir şüphesi olmamalı ve hiç kimsenin Tanrı'nın Rabbine sahip kişiler olan bizlerden ne beklendiği konusunda şüphesi de olmamalıdır. Tanrı'nın kanunları bize öğretildi ve hala da öğretilmektedir. Başka yerlerde ne görseniz de, ne duysanız da bu kanlar değişmez. Bazı zamanlar kendimizi başka insanlar tarafından kuşatılmış halde buluruz ve neyin makbul olup olmadığına dair azınlıkta ve hatta tek başımıza kalırız. İnandıklarımızdan taviz vermemeye, hatta bunu yaparken tek başına bile durmamız gerekse ahlaki cesaretimiz var mı? Tanrı'nın rahipliğine sahip kişiler olarak yolumuza çıkacak herhangi bir meseleyle cesurca yüzleşebilmek önemlidir. Tennyson'ın sözlerini hatırlayın. Gücüm 10 kişinin gücüne eşit, çünkü kalbim temiz. Bazı ünlüler ve şu veya bu sebeple toplumun gözü önünde olan kişiler genelde din ile ve bazen de özellikle kilise ile dalga geçmek üzere gitgide artan bir eğilim göstermektedirler. Eğer tanıklığımız yeterince güçlü değilse bu tip eleştiriler kendi inandıklarımız için şüphe uyandırabilmeye ya da kararsızlığa düşmeye sebep olabilir. 1. Nefi 8'de bulunan Lehi'nin hayat ağacı görümünde Lehi diğerler arasında ilerlemeye başlayıp Tanrı'nın sevgisinin bir simgesi olduğunu bildiğimiz hayat ağacının meyvesinden yiyene kadar demir çubuğa tutunları görür ve sonra Maalesef meyveyi yedikten sonra parmakla işaret edip onlarla alay eden insanların gururunu simgeleyen büyük ve geniş bir binadaki insanlar yüzünden bazıları utanırlar ve yasak yollara saparak kaybolurlar. Dalga geçmek ve alay etmek düşmanın ne güçlü bir aracıdır. Kardeşlerim, yeniden soruyorum. Bu tip zıtlıklarla yüzleşirken güçlü ve sabit kalmak için cesaretimiz var mı? İnançlarım için duyduğum cesaretimle ilgili ilk tecrübemin İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri'nde hizmet ederken gerçekleştiğini düşünüyorum. Deniz Kuvvetleri'ndeki acemi birliği benim için ya da buna katlanmış herhangi biri için kolay bir deneyim değildi. İlk 3 hafta içinde hayatın büyük bir tehlike altında olduğu kanısına vardım. Deniz Kuvvetleri beni eğitmeye çalışmıyordu. Beni öldürmeye çalışıyordu. Beni birinci haftadan sonraki ilk pazar günü hiç unutamam. Astsubay kıdemli üst çavuştan iyi haberler aldık. Kaliforniya serin bir esintisi altında askeri eğitim alanında hazır oldu bekliyorduk. Onun emrini duyduk. Bugün herkes kiliseye gidecek. Herkes ama ben hariç. Ben dinleneceğim. Sonra Katolik olan herkes Decatur kampında toplanın ve saat 3'e kadar gelmeyin. İleri marş diye bağırdı. Askeri birinin büyükçe bir kısmı çekip gitti. Sonra diğer emrini bağırdı. Yahudi olanlar Henry kampında toplanın ve saat 3'e kadar gelmeyin. İleri marş. Daha küçük bir askeri birlik marş etti. Sonra, siz geri kalan protestanlar, Farragut kampındaki konferans salonuna toplanın ve saat 3'e kadar gelmeyin. İleri marş dedi. Anında aklımda şu fikir oluşmaya başladı. Manson, bir Katolik değilsin, bir Yahudi de değilsin, bir protestan değilsin, sen Mormonsun. O yüzden burada dur. Tamamen yalnız bugün canlı olabildiğim için çok minnettarım. Tamamen yalnız kaldığımı hissettiğime güvenebilirsiniz. Cesaretli ve kararlıydım. Ama yalnızdım. Ve sonra astsubay kıdemli üç çavuşumuzun söylediği sözler o ana kadar duyduğum en güzel sözlerdi. Bana doğru baktı ve sizler kendinizi ne diye çağırıyorsunuz diye sordu. Tam ona kadar askeri eğitim sahasında benim arkamda duranların farkına varmamıştım ya da arkamda. Neredeyse aynı anda her birimiz Mormonlar diye yanıt verdik. Etrafıma dönüp diğer bir avuç dolusu denizcileri gördüğümde kalbimi kaplayan sevinci açıklamak çok da zor bir şey oldu. Astsubay kıdemli üst çavuş şaşkın bir ifadeyle kafasını kaşıdı ama sonunda şunu söyledi. Peki, gidin toplanacak bir yer bulun ve saat 3'e kadar gelmeyin. İleri marş. Marş ederken ilk öğretimde yıllar önce öğrendiğim bir şiirin şu sözleri aklıma geldi. Bir Mormon olmaya cesaret et. Yalnız olmaya cesaret et. Sabit bir amacın olmasına cesaret et. Diğerlerine amacını açıklamaya cesaret et. Bu tecrübe beklediğimden daha farklı bir şeye dönüşmesine rağmen eğer gerekseydi yalnız kalmaya razıydım. O günden beri arkamda hiç kimsenin olmadığı zamanlar da oldu. Ve böyle olduğunda yalnız başıma durdum. Güçlü ve dürüst kalmak ve dinimi savunmak için her zaman tertipli ve hazır olmak üzere uzun zaman önce aldığım karardan dolayı çok minnettarım. Ne zaman yetersiz hissetmeyelim diye sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. 1987'de o zamanki kilise başkanımız Ezra Taft Spencer'ın Kaliforniya'daki büyük bir üye topluluğuna hitaben verdiği beyanı sizlere ileteyim. O şöyle dedi. Her devirde peygamberler zaman koridorundan aşağıya doğru bizim günümüze baktılar. Vefat etmiş milyarlarcası ve daha doğmamış olanların gözleri bizim üstümüzde. Sakın yanlış anlamayın. Sizler seçilmiş bir nesilsiniz. Neredeyse 6000 yıl Tanrı sizi Rabbin ikinci gelişinden önceki son günler için sakladı. Bazı kişiler yoldan sapacaklardır. Ama Tanrı'nın krallığı, önderinin hatta İsa Mesih'in geri gelişini sıcak karşılamak için bozulmamış şekilde duracaktır. Peki bu nesil, kötülük bakımından Rabbin selle dünyayı temizlediği Nuh'un günleriyle karşılaştırılacak olsa da bu sefer gayet büyük bir fark var. Öyle ki Tanrı, krallığı zaferle taşıma yardım edecek en güçlü çocuklarından bazılarını bu son görev için saklamıştır. Evet kardeşler, bizler onun en güçlü çocuklarından bazılarını temsil ediyoruz. Bizim sorumluluğumuz cennetteki babanın bizim için sakladığı görkemli kutsamaların hepsi için layık olmaktır. Nereye giderse gidelim, rahipliğimiz bizimle gelir. Kutsal yerlerde duruyor muyuz? Lütfen size ve o rahipliğe yakışmayan yerlere göz atmadan ya da aktivitelerde bulunarak kendinizi ve rahibinizi tehlike altına almadan önce durun ve sonuçlarını dikkate alın. Her birimize rahiplik rahipliği verildi. Bu süreçte her birimiz hizmet eden meleklere dair anahtarları tutan gücü aldık. Başkan Gordon B. Hinckley şöyle dedi: sizin adınıza hizmet eden meleklere ne sizin aranıza perde çekecek hiçbir şey yapmayı göze alamazsınız. Hiçbir anlamda ahlaksız olamazsınız. Sahtekar olamazsınız. Hile yapamaz ve yalan söyleyemezsiniz. Tanrı'nın ismini boş yere kullanamaz ya da kötü bir dil kullanamazsınız. Yoksa hizmet eden melekler için hakkınız olamaz. Eğer biriniz yolculuğunuzda tökezlediyseniz, anlamanızı isterim ki ne olursa olsun, kuşkusuz bir geri gelme yolu vardır. Bir geri gelme yolu vardır. Bu sürece tövbe denir. Kurtarıcımız bu kutsal hediyeyi sağlamak üzere sizin ve benim için hayatını verdi. Tövbe yolunun kolay olmadığı doğru olsa bile vaatler gerçektir. Bize söylendi ki, günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa, kar gibi ak pak olacaksınız. Ve günahlarınızı artık anmayacağım. Çok harika bir cümle. Ne harika bir nimet. Ne harika bir vaat. Kendi kendine şöyle düşünenleriniz olabilir: pekala ben her emri yerine getirmiyorum ve yapabileceğim her şeyi yapmıyorum ve hala hayatım güzel gidiyor. Sanırım ben emirlere uymadan hayatımı sürdürebilirim. Kardeşim, size söz veriyorum ki bu uzun vadede işlemez. Birkaç ay önce emirlere uymadan kutsanabileceğini düşünen bir adamdan mektup aldım. O şimdi tövbeyle ve sevindirici haberin ilkeleri ve emirleriyle hayatını uygun bir duruma getirdi. Onun mektubundan bir paragrafı paylaşmak istiyorum. Çünkü bu hatalı düşünceyi temsil eder. Zor yoldan kendi kendimi öğrenmek zorunda kaldım ki kurtarıcı şunu dediğinde mutlaka doğruydu. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Her ikisini yapmaya herkesin uğraştığı kadar ben de uğraştım. Sonunda onun kandırmalarına, göz aldatmalarına ve yalanlarına inananlar gibi şeytanın sağladığı her boşluğa, karanlığa ve yalnızlığa sahip oldum. Güçlü olabilmemiz ve bizi yanlış yola çeken kuvvetlere ya da yanlış yolu seçmemiz için bizi cesaretlendiren tüm seslere karşı dayanabilmemiz için kendi tanıklığımızın olması gerekir. İster 12 yaşında, ister 112 yaşında ol,
ya da iki arasında bir yerde ol. İsa Mesih'in sevinci haberinin doğru olduğunu kendiniz bilebilirsiniz. Mormon kitabını okuyun. Öğretilerini iyice düşünün. Cennetteki babaya doğru olup olmadığını sorun. Bize bir vaat verilmiştir ki, eğer samimi bir yürekle, doğru bir amaçla Mesih'e inanarak sorarsanız, Tanrı onların doğruluğunu size Kutsal Ruh'un gücüyle gösterecektir. Mormon kitabının doğru olduğunu bildiğimizde, Joseph Smith'in gerçekten bir peygamber olduğunu ve onun sonsuz baba Tanrı'yı ve oğlu İsa Mesih'i gördüğünde biliriz. Sonra hem Harun hem de Melkizedek rahipliğinin geri getirilmesini de kapsayan sevindirici haberin Joseph Smith aracılığıyla bu son zaman geri getirebiliriz. Bir tanıklığımız olduğunda bu tanıklığı direkleriyle paylaşmak yükümlülüyüz. Siz çoğu kardeşim dünya her yerine misyonerlik yaptınız. Çoğu genç erkek de hala misyon yapacaktır. O fırsat için şimdi kendinizi hazırlayın. Hizmet etmeye layık olduğunuza emin olun. Eğer sevindirici haberi paylaşmaya hazırsak, içinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun diye teşvik eden Havari Petrus'un tavsiyesini yerine getirmek için de hazır oluruz. Bu konuda ne zaman çağrılacağımızı her zaman bilmememize rağmen hayatımızda inançlarımızı paylaşmak için fırsatlarımız olacak. Böyle bir fırsat bana 1957'de basımcılık işinde çalışırken bazen Kiliseler Şehri denen Dallas, Texas'a bir iş kongresini konuşmak üzere gitmem istendiğinde geldi. Kongre bitiminin sonrasında şehrin kenar mahallelerinden geçen gezi otobüsüne bindim. Farklı kilisenin yanından geçerken şoför şöyle anlatırdı. Solda Metodist kilisesini görüyorsunuz ya da sağ tarafta Katolik katedrali var. Bir tepede üzerinde bulunan kırmızı kiremitli harika bir binaya geçerken şoför haykırdı. O bina Mormonların buluştuğu yer. Otobüsün arka tarafındaki bir bayan seslendi. Şoför bey, bize Mormonlar hakkında biraz daha bir şeyler anlatabilir misin? Şoför otobüsü yolun kenarına çekti, koltuğunda geriye doğru döndü ve yanıtladı. Bayan, Mormonlar hakkında tek bildiğim konu o kırmızı kiremitli binada buluştuklarıdır. Otobüste Mormonlar hakkında bir şey bilen hiç kimse var mı? Birisinin cevaplaması için bekledim. Bir tanıma işareti, bir yorumlama arzusu için herkesin yüzündeki ifadeyi gözlemledim. Hiçbir şey. Farkına vardım ki bana bağlıydı. Havari Petrus'un önerdiği gibi. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Hem de şu atasözünün doğruluğunun farkına da vardım. Karar verme zamanı geldiğinde hazırlama süreci geçmiştir. Sonraki 15 dakika süresince kilise ve inançlarımız hakkında otobüstekilere tanıklığımı paylaşma ayrıcalığım oldu. Tanıklığım için minnettardım ve paylaşmaya hazır olduğum için minnettardım. Bütün kalbimle ve ruhumla dua ederim ki rahipli olan her erkek, ben şu anda çoğunuzu görüyorum burada, o rahipliğe saygı duysun ve rahiplik sunulduğu zaman size iletilen güveni boşa çıkarmasın. Rahipliği olan her birimiz ne inandığını bilebilsin. Her zaman inandıklarımız için ayakta durmaya cesaretli ve hazır olalım. Ve eğer bu süreçte tek başımıza duracaksak, cennetteki babayla beraber durduğumuzda hiçbir zaman yalnız olmadığımız gerçeğinin bilgisine güçlenerek bunu cesaretle yapalım.
bize verilmiş bu büyük hediye hakkında düşünürken, Rabbinik halkları ayrılmaz şekilde cennetin güçlerine bağlıdır. Kararlılığımız onu her zaman korumak ve savunmak ve onun büyük vaatlerine layık olmak olsun. Kurtarıcının talimatını takip edelim. Üçüncü Nefi kitabında bulunan. Bu yüzden ışığınızı havaya kaldırın ki dünyayı aydınlatsın. İşte sizin havaya kaldıracağınız ışık benim. Öyle ki benim yaptığım işleri gördünüz. Biz her zaman bütün dünya görsün diye o ışığı takip edebilmemiz ve havaya kaldırabilmemiz benim İsa Mesih'in ve bütün nimetler sizin olsun. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
Our Father, which are in heaven.
Cennetteki babamız.
We are so grateful.
Çok minnettarız.
That we could attend.
Bu konferansa katılabildiğimiz için, Rahiplik toplantısına.
We are grateful.
Çok minnettarız ki.
we could hear wonderful inspired counsels.
Harika ilham dolu mesajlarını senin hizmetkarlarından dinleyebildiğimiz için çok minnettarız bu akşam. Lütfen bizi kutsa ki hatırlayalım. Burada hissettiklerimizi hatırlayalım. Böylece layık olalım. Layık hizmetkarlar olalım senin elinde.
As we strive to magnify our priesthood.
Çaba gösterip rahipliğimizi yüceltmeye çalıştığımızda, en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığımızda, Baba lütfen bizi kutsa ki hizmet edelim, mutlu olalım, minnettarlık içinde. Şükrediyoruz sana. Başkan Manson ve danışmanlar için sana teşekkür ediyoruz. 12 havariler için ve diğer kilise liderleri için ve lütfen onları kutsa. Bunları İsa Mesih'in adıyla dua ediyoruz. Amin.